Merhaba, ben Mesut Çevik. Türkiye'nin en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber başlıyor. Bu hafta sizler için oldukça zengin bir içerik hazırladık. Dilerseniz şimdi program özetine bakalım. Daha sonrasında ise güncel haberlerle programımıza devam edelim.
Haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle başlayacağımız Donanım Haber'de dosya konumuz geleceğin görüntüleme teknolojisi 4K olacak. Full HD'den tam 4K daha yüksek çözünürlük sunan kamera, televizyon ve bilgisayar teknolojilerini ekranlarınıza getireceğiz. Nasıl yapılır köşemizde mobil cihazlarımızı dev ekranlara bağlamamız için gerekli bilgileri öğreniyor olacağız. Teknolojik problemlere yine teknolojik çözümler sunduğumuz soru cevap bölümümüzde ise Donanım Haber'in usta editörleri sizden gelen soruları cevaplayacak.
Merhabalar, ben Duygu Karan. Haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirmeye yeni iPhone'larla başlıyoruz.
Merakla beklenen yeni iPhone'lar görücüye çıktı. iOS 7.0'ın da yayın tarihinin açıklandığı etkinlikte iPhone 5C renkleri, 5C ise parmak izi okuyucu ve kamera gibi özellikleriyle ilgi odağı oldu.
Geçtiğimiz haftanın önemli konusu tabii ki yeni iPhone'lardı. Yeni iPhone'lar diyoruz. Halbuki geçtiğimiz senelerde Apple ve iPhone lansma dediğimizde sadece bir telefondan bahsediyorduk. Apple bu sefer iki farklı telefon tanıttı. Bunlar iPhone 5C ve 5S. 5C aslında ucuz iPhone olarak anılan bir telefondu. Fakat fiyatlar açıklandıktan sonra gördük ki aslında uygun fiyatlı bir iPhone'dan daha çok farklı bir kasaya sahip iPhone ender.
Evet, şimdi iPhone'a baktığımızda genel olarak hep premium, yani üst seviye bir telefon olduğunu görüyoruz ve kullanıcılardan çok büyük bir miktarda talep geldi ki daha ucuz, daha güzel bir versiyonu, daha rahat alınabilecek bir fiyat segmentinde iPhone deneyimini yaşamak isteyen birçok kullanıcı vardı. Aslında basın da biraz bunun yolunu yaptı. Sürekli ucuz iPhone çıkacak mı, gelecek mi vesaire. Ondan sonra internette sızdırılan görsellere baktığımızda ister istemez o algıyı oluşturduk. Hani biz basın olarak da aslında zaten yeri geldiğinde oluşturduk. Ama baktığımızda aslında senin de dediğin gibi fiyatlar açıklandığında çok daha farklı bir segment gördük. Yine iPhone hala maalesef pahalı ve bu sayede aslında Apple'ın açıkladığı o üst seviye premium ürün segmentinin devam ettiğini görüyoruz. Sadece tek farkı bu noktada biraz daha düşük fiyatıyla, belki renkli kapak seçenekleriyle daha çok gençlere ve bütçesi biraz daha düşük olan kişilere hitap edecekmiş gibi gözüküyor.
Evet, bu arada bir şey de açıklık getirmek lazım. Donanımsal özellikleri. iPhone 5C'ye genel olarak baktığımızda aslında daha önceki sene satılan iPhone 5'te aynı donanımsal özelliklere sahip. Yani bu tarafta daha gelişmiş bir modelden farklı olarak sadece kasası değiştirilmiş, farklı tasarıma sahip bir telefonla karşılaştık. Apple'ın yeni lanse ettiği ve daha gelişmiş donanıma sahip modelin ismi ise iPhone 5S.
Evet, iPhone'un zaten her yeni jenerasyonla beraber ara jenerasyonlarda kasanın sabit kalıp iç donanımı geliştiğini görüyoruz. Sonra belli jenerasyonlarda 3 yılda bir, 2 yılda bir de kasanın ekran boyutunun değiştiğini görmekteyiz. Bu jenerasyonda da zaten S takısının geldiği, oradaki hızı temsil ederek iç yapısının daha fazla geliştiğini görüyoruz. Çok daha güçlü bir işlemci artık iPhone'la beraber kullanılacak 5S'de A7 adı verilen, Apple tarafından geliştirilen. Bunun dışında içerisindeki sistem belleği daha yüksek ve aynı zamanda kamera yetenekleri konusunda da ciddi geliştirmeler var.
Evet, kamerasına baktığımızda 120 kare saniye artık videolar çekebileceğiz ki bu yavaş çekim videolar yapma konusunda bize avantaj sağlayacak. Herhalde havuz başı videoları çok daha eğlenceli hale gelecektir.
Kamerasıyla ilgili bir de flashlarının önemi var. İki tane flash kullanıyor bu sefer. Bir tanesi kehribar diye anlatıyor Apple. Daha doğal, flashla çekilen fotoğrafların daha doğal, o flashın verdiği beyaz yüz yerine daha doğal.
Tabii daha doğal ışıklı çıkmasını sağlıyor. Bunu da şöyle söylemek lazım. İki farklı flashımız var. Bir tanesi sıcak ışık veriyor, bir tanesi soğuk ışık veriyor. Ve bunların kombinasyonuyla da 1000 farklı kombinasyon, 1000 farklı ışık rengi elde edilebiliyormuş telefon üzerinde. Tabii ki ortama göre ışık ayarı da daha doğal fotoğrafların çıkmasına sebep veriyor. Ve tabii ki kameranın fokus yetenekleri de arttırılmış. Artık odaklama konusunda çok daha hızlı bir telefonla karşı karşıya olacağız.
Evet, kamera yeteneklerinde zaten senin de bahsettiğin gibi daha yüksek hızda kare çekme, özellikle insanların çeşitli çektikleri video kliplerinde belirli bölgeleri yavaşlatarak aslında internette, çeşitli sosyal medya konularında çok eğlenceli, güzel görüntüler oluşturmasına olanak verecektir. Şunu da atlamayalım, aslında baktığımızda iPhone 5S ile beraber çok daha farklı bir teknoloji de hayatımıza giriyor. Bunun adı Touch ID. Bildiğiniz üzere iPhone üzerinde yer alan Home butonu bastığımızda çeşitli görevleri yerine getiren basit bir tuş olarak karşımıza çıktı şu andaki jenerasyonlara kadar. Ama iPhone 5S ile beraber bu artık bölge, bu tuş parmak izinizle okuyarak birçok noktada aslında sizin için güvenli işlemleri yerine gerçekleştirerek çok rahat ve pratik bir şekilde iPhone, iOS deneyiminize üst noktalara taşıyacakmış gibi gözüküyor.
Parmak izi konusu gerçekten cep telefonlarında farklı bir hava katıyor. Sonuç olarak ajan filmlerini görmeye çok alıştık parmak izi okuyucuları. Fakat ilk defa Bitcoin içerik döneminde herhalde bu kadar yaygın bir şekilde parmak izi okuyucuyu kullanacağız. Bakalım kullanıcılar bunu beğenecekler mi? Aslında iPhone'lardan konuştuk, akıllı telefonlarla devam edelim. Geçtiğimiz haftalarda gündeme bomba gibi düşen bir diğer konu ise Microsoft'un Nokia'yı satın almasıydı.
Cep telefonu dendiğinde akla gelen ilk firmalardan biri olan Nokia, yazılım devi Microsoft tarafından satın alındı. Satın alma haberi teknoloji dünyasına şok etkisi yaratmış olsa da, yakın zamanda yayınlanan birçok analiz, firmanın kısa süre içerisinde radikal değişiklikler yapmaması halinde sonunun satış olacağını işaret ediyordu. Satın alma sonrasında ise Nokia markalı telefonları bir daha görüp görmeyeceğimiz merak konusu oldu.
Microsoft'un Nokia'yı satın alması gündeme bomba gibi düştü aslında. İkisinin arasında yakın ilişkiler olduğunu biliyorduk ve böyle bir şey bir süredir konuşuluyordu ama satın alma haberi aslında sürpriz oldu hepimiz için.
Şimdi aslında burada satın almayı da biraz açmak lazım. Çünkü satın alma dendiğinde sanki Nokia markası tamamen Microsoft'un eline geçmiş gibi düşünülebilir. Fakat burada şöyle bir durum var. Microsoft aslında Nokia'nın akıllı telefonlar kısmını satın aldı, akıllı cihazlar kısmını. Yani Nokia markası aslında hala Finlandiya'da çalışmaya devam edecek. Çünkü Nokia dediğimiz firma sadece akıllı telefonlar üretmiyor. Aynı zamanda GSM altyapıları konusunda da oldukça uzman bir firma.
Evet, benzer bir hareketi aslında geçen sene Google'ın Motorola'nın mobil bölümünü almasında da görmüştük. İlk başta algı komple şirketi mi aldı? Hayır. Nokia'nın nasıl akıllı cihazlar bölümü satın alındıysa daha önce de geçmişte benzer satın almalarda ilgili bölümlerin sadece alındığını görüyoruz. Nokia bugün farklı projeler altında, farklı altyapı çalışmaları altında zaten kendi çalışmalarına devam ettirecektir.
Aslında telefonlarla gidiyoruz. Son bir telefon haberi daha yapalım. Çünkü IFA fuarı öncesinde Samsung çok büyük bir duyuru yaptı ve Note 3'ü tanıttı. Note 3 büyük kelimesiyle telefonları buluşturan bir telefon ailesinin üyesi, Note ailesinin bir üyesi ve çok da gelişmiş özelliklere sahip.
Büyük ekranlı telefonların ilk temsilcisi Galaxy Note'un 3. versiyonu Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen bir etkinlik ile tanıtıldı. Daha büyük bir ekrana, daha hızlı bir işlemciye ve daha iyi bir kameraya sahip olan telefon aynı zamanda 4K video çekebilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Hassasiyeti artırılan kalem ise telefonu üzerinde not almak veya resim çizmek isteyenlerin ilgisini çekecektir.
Note ailesine baktığımızda 5 inç üzeri telefonlar olarak da gösterilebilirler. İlk defa dev ekranlı telefonlarla Note ailesiyle tanıştık ve aslında Note ailesi de biraz da insanların dev ekranlı telefonları kullanabileceğini gösterdi bizlere.
Evet, baktığımızda aslında akıllı telefonlarla beraber özellikle Android'in son 2 senede yayılmasına baktığımızda ekran boyutlarının zıplayarak arttığını görüyoruz. Biz 3.5 inçlik iPhone'ları kullanırken 4, 4.3, 5 derken bir anda her şey aldı başına gitti ve biz aslında 4.3 inçlik telefonları büyük derken Samsung bir anda ilk defa karşımıza Note'un ilk versiyonu olan 5.3 inçlik bir telefon çıkardı ve hepimiz şaşırdık. Ama baktığımızda ikinci jenerasyonda yine ekranı büyüttüler, üçüncü jenerasyonda bir daha ekranı büyüttüler. Artık bu iş nereye gidecek onu da
belki birincisinde Samsung bile beklemiyordu bu kadar büyük başarıya ulaşmasını ve kullanıcıların bu kadar, özellikle kadınların elinde ben çok görüyorum Samsung.
Evet, siz çanta taşıdığınız için aslında biraz avantajlısınız. Evet. Tabletleri ve büyük ekranlı telefonları çok daha rahat taşıyorsunuz diye düşünüyorum. Hani genel olarak bana da sosyal medyadan ulaşan kullanıcılara baktığımda bayanlar Note serisinde gerçekten hani böyle bir ilgililer ve almak istiyorlar. Evet. Nasıl taşıyacaksanız dediğimde sorun değil, çantamız
sorun
var
değil,
diyorlar.
Büyük çantalarımız var. Gerçekten çok büyük ekran boyutlarının büyümesi cebimizde kullanmadığımız için problem yaratmıyor.
Tabii Note ailesinde şimdi sadece tabii büyük ekranlı bir telefon demek yanlış olur. Biz bu aileyle beraber kalemle de tekrar tanıştık. Evet. iPhone'larla kalemi terk etmiştik fakat Note ailesi tekrar kalemi telefonlarda kullanılabileceğini gösterdi.
Ve öyle bir gösterdi ki hakikaten de işe yarayacak bir şekilde kullanıldı. Note 1'deki kalem biraz daha basitti. Sadece ekrana dokunmaya yarıyordu. İkincisine baktığımızda bastırmayı yani basınca hissedebilir hale geldi. Üçüncü jenerasyonda da iyice hassasiyetin arttığını görüyoruz ve artık Note 3 üzerinde resim bile çizebiliyorsunuz kalemle. Notlar alabiliyorsunuz. O anda aldığınız notu ekran görüntüsü kaydedip daha sonra kullanabiliyorsunuz. Ve günlük hayatınıza baktığınızda aslında çok pratik bir şekilde yardımcı olarak sizi akıllı telefon deneyiminizi üst boyutlara taşıyor.
Çok fazla telefon konuştuk. Dilerseniz şimdi çevre dostu ulaşım araçlarına geçelim ve elektrikli bisikletle devam edelim.
Gelişen teknolojiyle birlikte bisikletler de değişiyor. En çevre dostu ulaşım aracı olan bisikletler pil ve elektrik motorlarıyla donatılarak uzun mesafeleri daha az enerji harcayarak kat etmemizi sağlıyor. Rimac Grape G12 ise farklı kullanıcı profillerini yönetebildiğimiz dokunmatik ekranı, tek şarjıyla 120 km mesafe alınabiliyor oluşu ve özel tasarım ile rakiplerinden ayrılıyor.
gelişen teknolojiye bisikletler de ayak uydurdu. Artık elektrikli bisikletlerden bahseder oldu genler.
Evet, zaten elektrikli taşımacılık gelecekte elektrik bütün her şeyin kaynağı olacak ve baktığımızda elektrik üretiminden kullanımına kadar her noktada çok çevreci ve yeşilci bir enerji türü olduğunu görüyoruz. Elektrikli otomobilleri zaten şu anda konuşmaktayız. Bir taraftan da aslında günlük hayata pratik olarak yansıyabilecek ve çok daha yararlı olabilecek bir cihazsa kesinlikle elektrikli bisiklet. Rimac, Hırvatistan tabanlı ve elektrikli süper otomobil üzerinde çalışan bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir elektrikli araçları var ve performans konusunda da birçok içten yanmalı arabaya kıyasla çok daha iyi değerlere ulaşabilen bir araba. Aynı firma yine oldukça başarılı bir bisiklet yapmış ve bisikletin en güzel özelliği, şarjı bittiğinde normal bisiklet olarak pedallarını çevirerek kullanabiliyorsunuz. Ama şarjı kullanmak istediğinizde de tek şarjda 120 km'ye kadar size yol götürerek bu noktada belki de türleri arasında özel ve ayrı bir yere sahip oluyor.
Evet, teknolojiden bahsediyoruz, elektrikli bisikletten bahsediyoruz. Teknolojiyle beraber bisikleti harmanladığınız zaman değişik profil seçeneklerinde bisiklete etki ekleyebiliyorsunuz ki bu bisikletin üstünde dokunmatik bir ekran var ve farklı kullanıcılar bindiklerinde kendilerini tanıtmaları yetiyor. Mesela Ender spordan hoşlanıyorsa spor modunu tanımlıyor. Ben spordan hoşlanmadığım için sokak modunu ayarlıyorum. Sen bindiğinde performanslı çalışıyor. Ben bindiğimde ise daha yavaş çalışan bir bisiklete sahip oluyorum.
Tabii bu profiller arasında şarj süresi ve kat edebileceği maksimum hız ve mesafe arasında değişiklikler oluyor. Bu zaten kullanıcının talebine kalmış bir durumda. Ben sakin tın tın giderim diyorsanız çok daha uzun mesafeleri kat edebiliyorsunuz. Ama hızlı gideyim, biraz acelem var, bir yere yetişeceğim diyorsanız da hızlı performans moduna getirdiğinizde daha seri bir şekilde bisikleti kullanabilmek mümkün.
Seri derken aslında bunu biraz açmak lazım Ender. Çünkü 60 km saat hıza ulaşabiliyorsunuz bu bisiklet üstünde. Belki de bu bisikletler yaygınlaştığında bir de bisiklet ehliyeti almamız gerekebilecek. Bisiklet dedik, aslında bisiklet biraz da bizi eğlendiren bir cihaz. Buradan daha eğlenceli bir cihaza geçmek istiyorum. PlayStation Vita'yı biliyorsunuz, el konsolu ve bu el konsolunda çok gelişmiş oyunlar oynayabiliyorduk. Şimdi yeni versiyonuyla beraber bu el konsolu kendini televizyonlara geçiriyor ve oturma odamıza konuk oluyor.
Yeni nesil el konsolu PS Vita televizyonları fethetmeye geliyor. Duyurusu yeni yapılan PS Vita TV ile el konsolundaki oyunları televizyonda da oynayabileceksiniz. Online film, müzik arşivlerinde erişebilen bu akıllı kutu, farklı bir odadaki PS4 konsoluna erişerek görüntüyü dilediğiniz ekrana aktarıyor ve uzaktan oyun oynamanıza da izin veriyor.
PS Vita TV için e-konsolunun oturma odasını ziyaret eden hale dedik Ender. Bu birazcık garip gelmiş olabilir izleyenlerimiz için.
Evet, Vita aslında güzel bir el konsoluydu. Çok güzel teknik özelliklere sahipti. Güzel zamanda da çıktı. PSP çünkü selefine baktığımızda çok ciddi satış rakamlarına ulaştı. Yüzlerce adet oyun sahibi oldu. Vita'ya baktığımızda devamını getirir mi diye düşündük aslında ama maalesef bu noktada biraz üretici firmanın yanlış satış ve dağıtım politikalarından dolayı çok fazla maalesef yer edinemedi. Oyunlar da biraz pahalı kaldı açıkçası. Bir PC veya konsol, bildiğimiz televizyona bağlayıp oynadığımız konsol fiyatlarına yakın fiyatlarla oyunları piyasaya çıkmaya başlayınca maalesef dediğimiz gibi istenilen, beklenilen popülerliğe ulaşamadı. Ama PS Vita TV ile aslında birçok farklı özellik ufak bir kutu içerisinde harmanlanarak hem Vita'nın artıları bir araya getirilmiş hem de yeni gelecek olan PlayStation 4'e çok güzel bir arkadaş olmuş diyebiliriz.
Evet, aslında Japonya satış fiyatına baktığımızda yaklaşık olarak 100 dolara tekabül ediyor ve 100 dolarlık bir cihazla televizyonumuzda, oturma odamızda rahat rahat oyun oynayabiliyoruz. Bu cihazla PS Vita oyunları oynayabiliyorsunuz. Ve tabii ki gamepad desteği olan oyunlar demek lazım. Çünkü PS Vita dokunmatik bir ekrana sahipti. Dokunmatik ekrana destek veren oyunları doğal olarak televizyonda oynamak biraz zor olacağı için gamepad ihtiyacımız olacak. Film izleyebiliyoruz, müzik dinleyebiliyoruz. Ama bir özelliği var ki beni aslında bu vurdu. Çünkü PS4'ün oyunlarını PS4 farklı bir odada olsa dahi oturma odamıza stream edip oturma odamızdan oynamaya devam edebileceğiz.
Evet, PS4'ün zaten tanıtımlarında çok üstüne basar basa tanıttıkları ve altını çizdikleri bir özelliği vardı. O da oyunları paylaşmak, canlı olarak. Mesela ben burada oyunu oynuyorum, evimdeyim, bir bölümde takılıyorum, Mesut gel bana yardım et diyorum, paylaş butonuna basıyorum ve sen hop bağlanıyorsun ve oyunu oynayabiliyorsun. PlayStation yeni PS4'te bu tarz özellikleri göreceğiz. Bu PS Vita TV ile olan özelliğine baktığımızda ise mesela konsolumuz içeride duruyor. Biz salonda oynamak istiyoruz, arkadaşlarımız geldi, orada da PS Vita TV'miz var. Ne yapıyor cihaz? İnternet üzerinden, kendi yerel ağınız üzerinden bağlanarak PS4'ün oluşturduğu görüntüleri kendi üstünden televizyona veriyor ve siz kendi elinizdeki kontrolcü yardımıyla aslında PS4 oyunlarını PS Vita TV üzerinden oynayabiliyorsunuz.
Evet, böylece konsolu odadan odaya taşıma derdinden kurtuluyorsunuz. Ufacık kutu kadar bir cihazla dilediğiniz odada PS4 keyfini sürebiliyorsunuz arkadaşlar. PS Vita TV ile de haftanın gündemin konularının aslında sonuna geldik. Şimdi dosya konumuza geçeceğiz. Bu hafta dosya konumuzda 4K teknolojisini konuşacağız.
HD Full HD derken artan televizyon çözünürlükleri 4K ile birlikte yeni bir boyuta taşınıyor. Full HD'nin sunduğu piksel sayısını tam 4 katına katlayan 4K televizyonlar bir pencereden dışarı izliyormuşçasına net ve detaylı görüntüler sunuyor. Donanım Haber ekibi Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilen IFA 2013 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda 4K teknolojisinin izini sürdü. Televizyon üreticileri ve TV yayıncıları 4K'ya ne kadar hazırlar sorusuna yanıt aradılar.
Ekran çözünürlükleri gittikçe yükseliyor ve bunun bugün geldiği son nokta 4K görüntüleme teknolojileri. Ve biz bunu aslında Berlin'deki IFA fuarında deneyimleme fırsatı bulduk, hem ürünleri hem de içerikleri.
Evet, Donanım Haber olarak bütün editörlerimiz IFA Berlin'deki IFA fuarındaydı ve 4K ile ilgili hem üretici tarafında hem de yayıncı tarafında oldukça fazla bilgi edinme fırsatı bulduk. Bu teknolojiyi bütün ayrıntılarıyla öğrendik diyebiliriz. Ama bunları anlatmaya başlamadan önce 4K nedir bunu cevaplamak lazım. Çünkü çok fazla duymaya başlayacağımız 4K teknolojisi öğrenmemiz gereken televizyon alırken seçeneklerimiz arasında olacak bir teknoloji. 4K dediğimiz teknoloji Full HD'nin tam 4 katı çözünürlük sunabilen bir teknoloji ve aslında yatayda 4000 piksele yakın çözünürlüğü ifade etmekte. Yani 4K bir panel aldığınızda yatayda 4000 tane pikselimiz oluyor ve toplam olarak 2 katı yukarıda, 2 katı da aşağıda çözünürlüğümüz arttığı için de Full HD'den 4 kat daha net bir resim elde edebiliyoruz.
Baktığımızda 4K çok yeni bir teknoloji. Şu anda aslında televizyon üreticileri adapte olmuş ve ürünlerini piyasaya çıkarmış olsa da hala çeşitliliğin az olduğunu görüyoruz ve maalesef fiyatlar da bu noktada biraz yüksek. Ama baktığımızda sektör tam anlamıyla yayın kısmından tutup da ürünlere kadar her anlamda 4K ürünleri daha fazla gördüğümüz zaman televizyonların fiyatı da bugün artık Full HD televizyonlar nasıl çok aşağı ucuz fiyatlara alınabiliyorsa 4K televizyonları da uygun fiyatlara raflarda görebileceğiz.
Şimdi 4 kat daha net dediğimizde fazla anlaşılmayabilir ama ben IFA'da şuna şahit oldum. Bir 4K filmi izlerken oradaki aktörün göz bebeğindeki yansımanın kim olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz yakından baktığımızda. Normalde Full HD bir videoya bakarken göz bebeğini görebiliriz, seçebiliriz ama o göz bebeğinin içindeki yansımada kim olduğunu göremeyiz. 4K videolarda o kadar fazla netlik var ki siz ekrana gidip dibinden baktığınızda o göz bebeğinin içindeki karakteri de görebiliyorsunuz. Böyle bir teknolojiden bahsediyoruz. Gerçekten televizyonlara geldiğinde, tam olarak yayınları 4K almaya başladığımızda bir devrim yaşayacağız Ender. Aslında 4K teknolojisi sadece televizyon olarak bahsediyoruz ama bu yayın 3 ayaktan oluşuyor. Sonuç olarak üreticiler televizyonları üretecek, içerik sağlayıcılar içerikleri sağlayacaklar ve bu içeriklerde yayıncılar sayesinde bizi ulaştıracak. Biz ilk olarak uzman üreticilerden bir tanesine 4K teknolojisine ne kadar hazır olduklarını sorduk. Sizler için Almanya'da özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Erkan Bey, 4K nedir? Bize ilk olarak bundan bahseder misiniz?
4K temel anlamda aslında Full HD'nin 4 katı demek. 4K yeni bir endüstri standardı. 4K bir başka deyişi Ultra High Definition, ultra yüksek çözünürlük yani. Televizyonun yatay düzlemde bulundurmuş olduğu piksel işaretidir. Bu da 4K televizyonlarda 4000, yaklaşık olarak 4000 işaret etmektedir.
4K televizyonlarda tabii ki 4K içerik izlendiği zaman en keskin, en net görüntü alacağız. Fakat bildiğiniz gibi şu anda yayınların birçoğu SD kalitede yapılmakta. Bazı dijital platformlarda HD yayınlar başladı ama bunların da sayısı yetersiz. 4K televizyonlarda 4K olmayan görüntüleri izlerken bulanık mı göreceğiz acaba?
Aslında tabii tüketiciler bu konuda çok haklı, çünkü bir Full HD'ye geçiş yaşadığımızda da aynı şey vardı. Birçok Full HD televizyon olmasına rağmen ortada Full HD televizyon yayın yoktu daha doğrusu. Şu anda tüketiciler örneğin evlerinde 4K yayın olmadığı halde Full HD yayınlarında bile 4K'ya yakın bir görüntü kalitesine sahip olabilecek.
Görüyoruz ki üreticiler 4K teknolojisine şimdiden hazırlar. Hatta şunu da müjdesini verelim. Yerli üreticiler de 4K televizyonlarını Almanya'daki IFA fuarında sergilemiş durumdalar. Yani yerli üreticilerden de 4K televizyonlar göreceğiz Ender. Fakat 4K dediğimde ben, tabii ki televizyonlar aklıma geliyor ve televizyon dediğimde de bunda TV kanallarını izlemek zorundayız. Fakat TV kanalları 4K olmadıktan sonra da herhalde 4K televizyonda bir anlamı kalmıyor.
Evet, şimdi 4K televizyona gideceğiz. Birçok para vereceğiz burada baktığımızda. Sadece içinden çıkan demo diski seyredecek halimiz yok tabii ki. Televizyon alan insan doğal olarak televizyon izlemek isteyecek. Televizyon demek de yayın demek. Biz de IFA turumuz sırasında bu noktada yayın sektörü üzerinden çok ciddi şekilde altyapı çalışmaları yapan, uydu üzerinden 4K yayınları test eden bir firmayla görüşme imkanı bulduk. Ve bu konuda 4K yayın teknolojisi üzerinde ne zaman bizim hayatımıza girecek çok özel bir sunum hazırladık. İsterseniz şimdi hep beraber onu izleyelim.
Uydu üzerinden yayın yaparken yapılan görüntünün kalitesiyle belirli orantıda bir band genişliğine ihtiyaç duyulmakta. Bu band genişliği miktarı Full HD görüntüler için 10 megabit civarındayken çözünürlüğü 4K'ya çıkardığınızda band genişliği miktarının 40 megabit'e yükseldiğini görmekteyiz. 40 megabitlik bir band genişliği yayıncılar için ciddi bir işletme maliyeti oluşturduğundan yayıncıların farklı sıkıştırma teknikleri üzerinde çalıştığını biliyoruz. Teknikaların geliştirdiği H265 yüksek verimli video kodlayıcısı sayesinde 4K videolar için gerekli olan band genişliği miktarını 40 megabitten 20 megabite kadar düşürebilmek mümkün. Fakat güncel sistemlerle 4K çözünürlükteki 1 dakikalık bir videoyu sıkıştırmak için 1 saatten fazla zaman harcandığından bu sistem henüz efektif bir şekilde kullanılamamakta. Hele ki canlı yayınlar için bu yöntem maalesef kullanılabilir bir platform sunmuyor. Tabii bir de bu sıkıştırılan görüntüleri ekrana aktarmadan önce tekrardan açmak gerekli. Mevcut uydu alıcı sistemleri bu işlemi gerçekleştiremeyeceği için Broadcom tarafından özel bir çip tasarlanmış durumda. Henüz prototip aşamasında olan bu çip sayesinde 4K yayınlarını uydu üzerinden aldıktan sonra izleyebilmek mümkün. Tabii uydu alıcı cihazları da şu anda prototip aşamasında ve şu andaki standart uydu alıcı cihazlara kıyasla bir hayli büyükler. Yapılan tahminlere bakacak olursak bu prototip cihazın tamamlanması ve piyasaya girmesi 2015 yılından önce olacakmış gibi gözükmüyor. Bütün bu gelişmeler ışığında 4K televizyonlar için henüz erken olduğunu görmekteyiz. Ama hem yayıncılar hem de TV üreticileri 4K'dan oldukça umutlu. Çünkü 4K TV'ler sadece daha iyi görüntülerin yanı sıra TV deneyimini de ciddi ölçüde değiştirecekmiş gibi gözüküyor. Örnek vermek gerekirse yüksek çözünürlük sayesinde futbol maçları gibi spor müsabakalarında aynı anda farklı kamera açılarının yayınlanması seyir keyfine farklı boyutları taşıyacaktır.
4K yayın çalışmaları devam ediyor. 4K televizyonları da konuştuk. Peki ama Mesut, kullanıcılar bugün 4K içeriklere nasıl ulaşabilir? Dilersen biraz da bundan bahsedelim.
Aslında içerikler kısmı belki de önemli bir kısım. Çünkü içeriğimiz yoksa bu yayını bir şekilde televizyona ulaştırmamız da hiçbir şey ifade etmiyor. İçeriklerin gerçekten üretilmesi ve hazırlanması lazım. İçerik üretme kısmında aslında kullanıcılar pek sıkıntı yaşamayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü bugün cep telefonları bile artık 4K video çekebilir hale geldiler. Yani kendi videolarını oluşturabilecekler ki IFA fuarında da bazı kameraların 4K video çekebildiğini gördük. Yakın bir zamanda da el kameralarını da ben 4K videolar hazırlayabileceklerini düşünüyorum. Aynı şekilde internet üzerinden de mesela YouTube üzerinde bazı 4K video testlerinde başlanmış durumda. Bence orada da 4K videoları bir sene içerisinde iyice hazır hale gelinmiş olacak ve biz internet üzerinden de 4K videoları izleyebileceğiz diye düşünüyorum. Burada asıl büyük soru, Blu-ray medyalar ne zaman hazır olacaklar?
Evet, Blu-ray'e baktığımızda şu anda kapasite anlamında ciddi miktarlar sunsa da maalesef 4K çözünürlükteki videoları standart Blu-ray disklere sığdıramıyoruz. Bu noktada Blu-ray standartta yeni bir jenerasyona atlayarak daha fazla kapasiteyi taşıyabilecek hale gelecek. Ama buradaki bir dezavantaj, maalesef şu anda mevcut olan Blu-ray okuyucularımız bu yeni çıkacak diskleri okuyamayacak. Bu noktada bizlerin yeni Blu-ray okuyuculara ihtiyacı var. Ama bu geçiş sürecinde hızlı olacağını düşünebiliriz. Zaten PlayStation 4 ile beraber Blu-ray'in çok fazla şekilde üzerine basa basa yayılacağını da söylemek yanlış olmayacaktır. Ve yeni oyun konsolları da 4K çözünürlükteki Blu-ray'lere destek vererek belki 4K'nın yayılmasında ciddi rol oynayacaklar.
Evet, şunu da söylemek lazım. Yeni Blu-ray'ler çıktığında HDMI 2.0 standartına da geçmiş olacağız. HDMI 2.0 standartını destekleyen bir televizyonunuz varsa ancak 4K içerikleri Blu-ray'inizden televizyona aktarabileceksiniz. Tabii bir de şöyle bir konu var. Tamam, kameramızı da çektik ya da bir tane medya satın aldık. İçinde 4K bir video var. Bunu işlemek istersek, değişiklik yapmak istersek nasıl makinelere ihtiyacımız olacak? Sonuçta çözünürlük 4 kat daha fazla oldu diyoruz. Burada 4 kat daha fazla işlem gücüne ihtiyacımız var. Erdi de bu işlem gücü konusunda Amerika'da üreticilerin yanında sıkı takipteydi ve bizler için Amerika'dan oldukça özel bir video hazırladı.
Evet, 4K videolarla ilgili yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza getirdik. Ancak altını çizmemiz gereken son bir nokta daha var. O da 4K videoların montajı. Eğer elinizde birden fazla 4K video var ve bunları birbirine bağlamak istiyorsanız ya da var olan bir 4K videonun içerisinden istemediğiniz kısmını çıkarmak istiyorsanız, yani video montajı yapmak istiyorsanız, burada işin rengi yine değişmeye başlıyor. Zira 4K videolar Full HD videolara nazaran 4 kat daha yüksek çözünürlük desteği sunduğu için bu videoların işlenmesi gerektiren durumlarda yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani yüksek performanslı bir bilgisayarı kullanmanız gerekecek gibi görünüyor. Şu an arkamda 37 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlük desteği sunan bir monitör bulunuyor. Ancak daha da önemlisi, bu monitöre bağlı yüksek performanslı yepyeni gıcır gıcırda bir bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarın detaylarına baktım ve içerisinde yeni nesil yüksek performanslı bir 6 çekirdek işlemcinin bulunduğunu gördüm. Aynı zamanda bu işlemcinin yanında yine yüksek performanslı SSD'ler bulunuyor. SSD de yine önemli, zira 4K videolar yüksek bitrate seviyesine sahip olduğu için ve örneğin 10 saniyelik bir 4K video bile nereden baksanız 100 MB'ye yakın bir dosya büyüklüğü oluşturduğu için bu dosyaların hızlı bir şekilde birbirine bağlanması adına yüksek performanslı bir diske ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada da işte mekanik disklerin yerine artık yüksek performanslı SSD'ler alacak gibi görünüyor. İşlemci tarafına baktığımız zaman ise 4K videoların hakkını verebilecek işlemcilerin yeni nesil 6 çekirdekli işlemciler olduğunu görmekteyiz. 6 çekirdekli bir işlemciniz varsa, bol miktarda belleğiniz varsa ve iyi bir SSD sürücüsüne sahipseniz, şu an arkamda gördüğünüz sistemde olduğu gibi 4K çözünürlükteki bir monitöre 4K videoları aktararak Adobe Premiere üzerinde bunlar üzerinde oynayabilir, bununla birbirine bağlayabilir. Videoların ön izlemesini yaparken bile herhangi bir takıntı yaşamadan, herhangi bir sıkıntılı duruma meydan vermeden akıcı bir şekilde videoları izleyebilir. En sonunda da hızlı bir şekilde render alarak videonuzu yayına hazır bir hale getirebilirsiniz.
Akıllı telefon ve tabletlerimizden televizyonlarımıza iki şekilde görüntü aktarabiliyoruz. Kablolu ve kablosuz olarak. Önce kablosuz olarak nasıl aktarım yapabiliyoruz ondan bahsedelim.
Evet, önce kablosuz seçmek daha mantıklı çünkü kulağa da çok daha havalı geliyor. Arada herhangi bir bağlantı olmadan bir cihazdan diğerine görüntü aktarmak hep teknoloji filmlerinde gördüğümüz bir şeydi. Fakat son birkaç yıldır oldukça fazla kullanmaya başladık. Bunun en popüler yolu Apple cihazlarda kullanılan AirPlay teknolojisi. AirPlay teknolojisini destekleyen bir Apple TV ürününü televizyonumuza bağladıktan sonra tabletimizden veya cep telefonumuzdaki görüntüleri çok hızlı bir şekilde bu televizyona aktarıp aynı şekilde buradan izlemeye devam etmek mümkün hale getiriyor. Hatta oyunları da televizyonumuza aktarıp buradan oynayabiliyoruz. Tabi AirPlay'i sadece görüntüyle sınırlamak biraz yanlış olacak. Çünkü aynı zamanda ses dosyalarında çeşitli hoparlörlere aktarıp bu teknolojiyi destekleyen müziği de evimizin istediğimiz odasında yine kablosuz olarak dinlemek mümkün hale geliyor. Ama bu teknolojinin tek kötü yönü var işte. Sadece Apple cihazlarla çalışıyor. Apple'ın dışında Android kullanıcıları bizim başımız kel mi? Biz nasıl kablosuz olarak aktaracağız derlerse tek görüntüyü. Burada da Miracast isminde yine Android kullanıcıları için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir teknoloji mevcut. Yine Miracast destekli televizyonlara ellerindeki Android cihazlarından görüntüyü kablosuz olarak hızlı bir şekilde aktarabiliyorlar. Sadece telefonda bir görüntü izlerken ilgili menüye gelip bunu televizyona mı aktar demeleri yeterli hale geliyor. Yine Miracast teknolojisinde de sesi destekli bir başka cihaza aktarıp buradan dinlemeye devam etmek de mümkün hale geliyor. Bundan sonrasında ise devreye kablo teknolojiler giriyor.
Şimdi kablolu teknolojilere baktığımızda iki türlü telefonumuzu veya tabletimizi akıllı televizyonumuzu herhangi bir televizyona bağlayabildiğimizi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi MHL, bir tanesi de HDMI. Aslında ikisi birbirine çok yakın ve birbirinin çeşitli farklı kombinasyonlarını kullanıyor. İstersen ilk olarak MHL'den başlayalım. MHL adı üzerinde mobil, high definition link yani mobil olarak yüksek çözünürlü bağlantı anlamına gelmekte. Ve akıllı cihazlarımızın micro USB portu üzerinden farklı bir sinyalizasyon kullanarak aslında oradan çıkış yapıp görüntüyü televizyona aktarma üzerine kurulu bir teknoloji. Zaten aparatlarına da baktığımızda bir tarafta micro USB girişin olduğunu görürken diğer tarafta HDMI girişi olduğunu görüyoruz.
Yani sonuç olarak yine HDMI evet, kablo kullanıyoruz.
Aynen öyle. Telefonun o üzerindeki micro USB portundan aldığı sinyalizasyonu kendi içerisinde HDMI portuna çevirerek bu noktada görüntüyü devamında akıllı televizyona aktarmakta. MHL'in bir avantajı var bu noktada. Telefonu da aynı zamanda şarj edebiliyor. Çünkü bildiğin üzere telefonları veya tabletleri görüntü oynatmak için kullandığımızda ister istemez onların pili üzerinde de ciddi yük koyuyoruz. Tabletler bu noktada durumu biraz daha kurtarsa da telefonu 2 saat film izlemek için kullandıktan sonra bir elinize aldığınızda pilinin %70-%80'in gittiğini görmek mümkün olacak. MHL teknolojisi sayesinde şarj ederek bu sıkıntıdan kurtulmuş oluyorsunuz.
Tabii MHL'in şöyle bir avantajı da var. Sonuç olarak micro USB portu ve HDMI portu bir arada bulunduğu için yerden de tasarruf sağlıyor. Öyle. Böylece üreticiler daha küçük telefonları üretebiliyorlar.
Aynen öyle. Şimdi HDMI'ye baktığımızda akıllı telefon ve tabletlerde HDMI'nin daha çok mini veya mikro versiyonlarının kullanıldığını görüyoruz. Bu da yerden kazanım için geliştirilen soketler. Ama telefonlar her geçen gün inceldikçe, ufaldıkça ister istemez telefonlar üzerinde bu portları koyacak yerler maalesef kullanılmıyor. Baktığımızda artık birçok üreticinin MHL teknolojisi üzerine geçtiğini görüyoruz. Ama piyasada hala birçok tablette özellikle mini veya micro HDMI portunu görebilmek mümkün. Bir ucu mini, bir ucu da normal HDMI bir kabloyla akıllı cihazınızı televizyona pratik bir şekilde bağlamanız mümkün.
Evet, HDMI kablonun bir avantajından da bahsetmeden olmaz. HDMI kablo sayesinde ses ve görüntüyü aynı anda televizyonumuza aktarabiliyoruz. Aslında mobil cihazlardan konuştuk. Mobil cihazları televizyona nasıl bağlayacağımızı anlattık. Buradan biraz da mobil uygulamalara geçmek iyi olacak diye düşünüyorum. Donanım Haber'in uygulama tanıtım kısmıyla devam ediyoruz. Uygulamalarımıza One Secret Everyday ile başlıyoruz. Aslında isminden de az çok bir ipucu veriyor ne işe yaradığı hakkında.
Her gün bir saniye. Baktığımızda program aslında çok basit bir mantık üzerine kurulmuş. Her gün bir saniyelik videonuzu çekerek bunları ard arda koyup farklı kolajlar, farklı uzun süreler boyuncaki değişimlerinizi takip edebilmek ve güzel görüntüler oluşturmak üzerine tasarlanmış program. Aslında benzer örneklerini internette işte 5 yıldır her gün fotoğraf çeken insanların fotoğraflarıyla yaptığı çalışmalarda görebilmek mümkün. Burada aslında video versiyonunu kullanarak aslında biraz daha çağımıza ayak uydurmuş diyebiliriz.
Evet, bir de günde sadece bir saniye video çekmemiz gerekmesiyle de aslında vakit tasarrufu da sağlıyor. Çünkü birçok sosyal paylaşım platformunda insanlar video çekmeye çok fazla vakit bulamadıkları için daha çok resim paylaşmak zorunda kalıyorlar. Fakat bir saniyelik videoyu da herhalde kaydedebilecekler diye düşünüyorum. Uygulamanın arayüzü de oldukça güzel ve takvim üstünde de o anki etkinliklerimizi rahat bir şekilde görebiliyoruz. hızlı bir şekilde yıllık, aylık planlar da yapmamız mümkün oluyor. Bir diğer programımız da aslında kullanıcıların günlük yaşantısında diğer araçlara hızlı ulaşımlarını oldukça kolaylaştıracak bir program. Twist Launcher ismini taşıyor ve telefonumuzu sallama şeklimize göre dilediğimiz uygulamayı çalıştırabiliyoruz.
Evet, çok basit ve pratik bir mantık var aslında. Telefonu çeşitli noktalarda sallama şeklinize göre istediğiniz uygulamayı çalıştırıyor. Bu kamera uygulaması olabilir veya sevdiğiniz internet tarayıcı olabilir, müzik çalarınız olabilir. Hepsini farklı hareketlere atayarak aslında bu noktada menüsü üzerinden çeşitli hareketler yaptığınızda açabiliyorsunuz. İstersen burada bir de demosunu da gösterelim. Bir tane uygulamalardan.
Evet, mesela kamera açmak için telefonumu şu şekilde sallamam yeterli hale geliyor ve hemen bir fotoğraf çekebiliyorum. Oldukça avantajlı bir uygulama.
Oldukça pratik ve günlük kullanımı aslında çok güzel eşlik edebilecek
bir
uygulama.
Evet, sadece işte uygulamanın hani türüne göre belki sokakta değişik hareketler yaparken rastlanabiliriz Ender. Dışarıdan görünüşümüzü biraz değiştirecek
evet,
diye düşünüyorum.
Ön yargılı davranmamak lazım. Ne yapıyor bunlar demesinden belki de o sırada bir uygulama açıyor olabiliriz.
Evet, uygulama açıyor diyebiliriz. Bir diğer uygulamamız da aslında Call Heads olarak geçiyor. Kullanıcılar bir fotoğraf çekerken birisi aradığında resmen sinir krizi geçirebiliyorlar. Çünkü sizi birisi aradığında tam ekran arama menüsü görüntüleniyor. Ve siz o anda fotoğraf çekme işleminizi bırakıp telefonu cevaplamak zorunda kalıyorsunuz. Call Heads Android telefonlarda buna bir çözüm getirmiş.
Çok güzel bir çözüm getirmiş. Çünkü özellikle navigasyon olsun vesaire telefonu yoğun bir şekilde kullandığınız zaman da bir anda gelen arama her şeyi mahvedebiliyor. Ve atıyorum o sırada bir adres yazıyordunuz, bir yere gelmek üzereydiniz. O sırada bütün aslında sizin dikkatinizi dağıtabiliyor. Call Heads burada çok pratik bir çözüm getiriyor. Bütün ekran arama ekranına dönüşmüyor. Sadece ufak bir yuvarlak o kişi, arayan kişinin portresi ekranda gözükmekte. Ve bu noktada sizin tercihinize göre çağrıyı alabilir, çağrıyı reddedebilir veya erteleyebilirsiniz. Ve bunu yaparken de aslında arka fondaki görüntüyü kaybetmeyerek o işlemlere devam edebilmeniz uygulamanın en büyük avantajı olarak karşımıza çıkmakta.
Evet, Call Heads o kadar etkili bir program ki belki de ileride üreticiler direkt olarak telefonlara entegre olarak Call Heads'i sunacaklar diye düşünüyorum Ender. Donanım Haber'in bu bölümünde 4K'yı konuştuk, daha sonrasında güncel haberlere yer verdik, ürünleri tanıdık, uygulamalar üstünde bilgi sahibi olduk. Şimdi ise sizden gelen soruları cevaplamaya başlıyoruz.
Sorularınızı bize donanımhaber@tv2.com.tr e-posta adresinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi isterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Soner Abanos sormuş ilk soruyu. Akıllı telefonum düşük ışıklı ortamlarda karanlık fotoğraf çekiyor. Bu konu hakkında ne yapabilirim?
Güzel soru.
Şimdi cevap verelim istersen. Akıllı telefonlarda kullanılan sensörler maalesef bir fotoğraf makinesindeki kadar büyük olmadığı için ister istemez fiziksel olarak üzerine düşen ışık miktarı da daha az olmakta. Bazı telefonlar her ne kadar bu noktada düşük ışık performansını öne çıkarsa da teknik olarak burada bazı sınırlandırmaların olduğunu biliyoruz. Bu noktada belki yapılabilecek bir şey ISO değerini biraz yükseltmek olur fotoğraf menüsü içerisinde alt menülerden veya bunun dışında pozlamayı da biraz arttırarak biraz daha aydınlık fotoğraflar çekebilirsiniz. Ama tabii dediğimiz gibi özellikle ISO'yu yükseltmek bu noktada fotoğrafta kumlanma efektini arttıracağı için dikkatli seçilmesinde fayda var.
Evet, bazı cep telefonlarında aslında gece çekim modu oluyor. Bunun da araştırmalarında fayda olabilir kullanıcıların.
Cem Taşkın, bir yıl önce aldığım tabletimin pili eskisi kadar uzun gitmiyor demiş ve sebebinin ne olabileceğini sormuş.
Aslında bu tip sorularla çok fazla karşılaşıyorum Duygu. Kullanıcılar ilk başta cihazlarını alıyorlar. 10 saat mesela tek pille kullanabilirken, tek şarjla kullanabilirken bir yıl sonra bir bakıyorlar ki aynı cihazı aynı koşullarda 8 saat belki de 7 saat kullanmaya başlıyor. Bunun aslında ana nedeni pillerinde bir ömrü var ve bu ömür ister istemez her şarjda biraz daha tükeniyor. Nasıl şarj etmeliyiz pilin tükenmemesi için diyorlar fakat bunun bir yolu yok. Yani biz cihazı kullandığımız sürece ve tekrar şarj ettiğimiz sürece aslında bu ömürden bir şekilde yemeye başlıyoruz. Ve pillerinde belki de 1000 dolum, belki de 2000 dolum gibi tam kullanım ömürleri var. Bundan sonrasında düşmesi gayet normal. Yani aslında bir senenin sonunda %30, %20 performans kaybı yaşıyorlarsa bu oldukça ideal bir değer.
Kabul edilebilir.
Bunu evet kabul edilebilir bir değer olarak algılayıp bir sorun olmadığını kabul etmeleri lazım. Fakat diğer bir konu daha var. Cihazları biz kullanmaya devam ettiğimiz sürece aslında çok fazla program yüklemeye başlıyoruz. Marketler popülerler ve uygulama mağazaları da gitgide genişlemekte. Doğal olarak ki zevkimize uygun, denemek için bazen birçok uygulamayı indirip kurduktan sonra kaldırmayı unutabiliyoruz. Bunlar da kimi zaman arka planda çalışıp ekstra pil tüketebiliyorlar. Burada tavsiyemiz kullanıcıların kullanmadıkları uygulamaları cihazlarından kaldırarak bir de böyle deneme yapmaları belki bir şekilde pil ömürlerini uzatabilirler.
Peki. Cihan Yılmaz, wireless modemim uzakta olmamasına rağmen bağlantı kötü, kablo ile bağlantı ihtimalim yok, ne yapabilirim diye bir soru yöneltmiş.
Evet, şimdi kablosuz bağlantıları çok konuşuyoruz. Günümüzün en popüler trendlerinden bir tanesi ama baktığımızda yeri geldiğinde de pek fazla tutarlı olmayabiliyorlar. Bu noktada kablo sinyalini güçlendirme adına tekrarlayıcı adını verdiğimiz aletleri kullanabilir soruyu soran izleyicimiz. Bu aletlere baktığımızda aslında yaptığı çok basit. Bir noktaya kadar giren sinyali alıp buradan tekrarlayarak çekim mesafesini arttırması. Ama bu da çözüm olmazsa, çünkü kablosuz cihazlar arasında çok fazla üretici artık olduğu için bazen de verimli bir bağlantı kurma imkanı olmuyor. HomePlug adını verdiğimiz sistemleri kullanabilir. HomePlug sistemlerine baktığımızda aslında teorik olarak kablolu sistemler olmalarına beraber elektrik hattı üzerinden veri iletişimi sağladıkları için bu noktada ciddi anlamda avantaj sağlayıp evi tekrar delip kırmak gibi, kablo çekmek gibi sıkıntılarda uğraşmadan kullanabiliyorsunuz. İki adet cihaz olmakta bu noktada biri kaynak, yani interneti aldığınız noktadan elektrik prizine verdikten sonra diğer bir HomePlug cihazıyla prizden elektriği alıp bu noktadan sonra da kabloyla, Cat5 kablosuyla interneti artık dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayara taşıyarak bu şekilde aslında elektrik hattı üzerinden basit bir yerel ağda sahip olmuş olabilirler.
Evet, burada aslında en çok sorulan sorulardan bir tanesi elektrik hattı üstünden datayı aktarırken acaba diğer cihazlara zarar verir miyim sorusu oluyor. Bunu da söyleyelim, bu evet, cihazlar kesinlikle güvenli cihazlar, bu teknoloji uzun zamandır kullanılıyor. Böyle bir sıkıntı yok.
Aynen, yani telefon hattı üzerinden bugün nasıl ADSL sinyallerini alıyorsak aslında baktığımızda benzer bir teknoloji, benzer bir mantık. Burada da elektrik hattı üzerinden farklı bir sinyalizasyon kullanılarak veri bağlantıları, veri paketleri aktarılabilmekte.
O zaman son sorumuzu da bitirelim. Merve Birkan, dizüstü bilgisayarım ilk aldığım günlere göre daha fazla ısınıyor ve ses yapıyor demiş ve bunun bir çözümü olup olmadığını sormuş.
Aslında bunun bir çözümü var Duygu. Şimdi dizüstü bilgisayarlar bildiğin gibi havalandırma deliklerine, kanallarına sahipler ve içlerinde bir fan oluyor genelde. Bu fan sayesinde de bileşenlerin soğutulması sağlanıyor. Fakat zamanla bu havalandırma delikleri tozla kapanabiliyorlar ki toz her yerde bulunan, kurtulamayacağımız bir şey ne yazık ki. Bu tozları bir süpürgeyle çekerek bir deneme yapabilirler. Bu bilgisayarın soğumasını eğer hızlandırmadıysa bir teknik servise gidip fanın da temizlenmesini isteyebilirler. Çünkü fan da bazen çok kirlendiği için yeteri kadar soğutma sağlayamayabiliyor ve ses çıkartıp aynı zamanda da bilgisayarın ısınmasına neden oluyor. Bu tip durumlarda kullanıcılar eğer uzman değillerse, cihazın da garantisi devam ediyorsa kesinlikle cihazı kendileri açmaya çalışmasınlar. Çünkü dizüstü bilgisayarlar gitgide daha karmaşık hale geldiler. Açtıktan sonra toparlaması genelde zor oluyor. Bir teknik servise gidip profesyonel yardım almaları daha sağlıklı olacaktır.
Soru cevap bölümümüzle Donanım Haber'in ilk bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.